geçen sene yalınmış gibi düşünürsün. Doğru. Sene doğru gitmesi de bir gelişim olabilir.
Yani doğru. Şimdi örneğin şu şey, bitki var mı burada? Var. Var, işte var. Bunlar bireysel, tekil. Ama burada yaşam evrenseli var ya da en azından bitki evrenseli var. Ve şey olarak, tikel olarak ne bunlar?
Ama özgür değil.
Yani ben şimdi bitki bilimci olsam, şey olsam, botanist olsam onları sınıflandıracağım, yapacağım. İlk şey o olacak. Ve o tabii ki evrensel ve
yani evrensel göre tikel görüngüleri diyebilir miyiz bunlara? Tekil.
Görüngü. Evrensel, yani evrensel...
Bana da duyduğunuzu biliyor ama ben Aziz'in fikrini yaptığım için öğrenmek istiyorum. Yani.
Oradan ne olacak? Onun anlamı ne olacak? Ben ona, yani desek ya da demesek evrensel, ne olacak?
Bitki evrenselinden burada...
Şimdi kavramın...
tikel bitkiler var. Bu bir görüngü değil ama neticede bir evrenselin bir yerde şu noktadaki bir görüngüsü.
Görüngüden söz ettiğimiz zaman öz devreye giriyor. Yani. Oradaki bağlam öze gidiyor. Yani görüngü özle ilişki içinde kullanılan bir kavram.
Tamam.
Evrensel ve geldiğimiz zaman
engel mi var? Söyle.
Ne anlamı var? Anlamı varsa söylenir. Yani evrensel tikel o özünü
yani bitki evrenin
özünü gösterir.
Evrenselin de bir örnek var burada veya birkaç tane örnek
tikel,
var.
Tikel diyeceğiz.
Yani örnek, evet işte, örnek de değil mi? Evet.
Tamam, doğru. Yani evrenselin tekilleşmesi. Ondan sonra bu tekilleşmenin nasıl olduğu problemi var. Bu tekilleşme kavramın kendinde olumsuz olmasına ya da kendinde belirli olmasına bağlı. Her durumda. Yani zayn nasıl dazayn oluyordu? Çünkü zayn her şeye rağmen tüm dolaşsızlığına karşın o dolaşsızlığından ötürü aslında dolaylı ve kendi içinde buradaki burada dikkat edilecek şey şu. İleri belirlenim daha önce ortadan kaldırılanın tekrar ortaya koyulması değil.
Evet.
O önemli. Yani
yeni bir şeyle ortaya koyulması.
Yeni, evet. O zaman ilerleme olmaz. Eğer
o dönüşümler yani bir döngü olur.
Şimdi mesela
varlık bölümünde de özde böyle miydi?
Tözden evet. Devrensele geçtik. Tözden kavrama geçtik diyelim. Orada kavramda şey olumsuzlanıyor. Töz alanı olumsuzlanıyor. Bütün bir ön alan. Ama kavramın olumsuzluğunu belirleyen şey o önceki olumsuzlama değil.
O zaman o geriye doğru
ilerleyemeyiz.
O zaman bu nedenle biz kavramı artık dolaysız olarak alıyoruz. Halbuki varlık ve özden geldiğimize göre evet. Dolaylıydı. Evet. Varlık ve özden gelerek
yok, dolaylıydı.
Dolaysız olarak alıyoruz evet. Artık. Çünkü varlık ve öz onda eriyorlar.
Eriyorlar, ortadan kalktılar. Ve şimdi önümüzde şey var, evrensel olarak ya da kavram olarak yeni bir belirlenim var. Yeni bir belirlenim.
Şimdi kavramla ileri doğru gideceğiz.
Bu evrensel, yani belirlenimini, evrensel olma belirlenimini geçmişteki dolaysızlama, olumsuzlamadan almıyor. O zaman geriye dönme olurdu tekrar olumsuzlamayı açarsak. Burada evrensel ileriye gitmenin motoru ya da şeyi olarak, güdüsü olarak ya da zemini olarak olumsuzlamayı eski olumsuzlamadan ayrı yeni bir olumsuzlama olarak taşıyor ve bu evrenselin belirliliğini, evrensel olma belirliliğini aldığı şey tikele karşıt olması.
Dolaylı,
ki o ileride bir moment.
Evet, o ileride bir moment. Böyle düşünebiliriz. Başka, daha iyi bir düşün.
Bu tarafa değil de bu tarafa bakıyor. Güzel. Yani geriye doğru değil, evet. Tikele doğru bakıyor. Evet. Töze doğru değil, tikele doğru bakıyor.
Eğer orada yeni bir şey olmasa, negatif olmasa ilerleme yapamayız. Yani bu mantıksal.
Zaten başından beri felsefede bu kadar mı şey? İlerlemenin
şartını. Evrensel kendi içinde kapsamıyor mu tikele? Kapsıyor değil mi? Kendi içinde de kapsıyor.
Özdeşlik önce geliyor ama. Yani evrensel önce geliyor.
Evet.
Ve
tikel sonra.
Evet, tikel evrensel tikeli potansiyel olarak kapsıyor. Kendinde kapsıyor ve o yüzden evrenselin diyalektiği kendinde olanı ortaya koymak ve kendinde olan kendisinden başka bir şey değil tikel.
Peki bütün bu sistem tekilden bitiyor.
Şimdi tikel ve evrensel ayrımı ortaya çıktığı zaman
varlıkta başlayıp
tekilde geçiyor. Birden çoka geçer.
Ayrıma geldik.
Bir şey oluşuyor.
Ayrıma geldik ve ayrım evet orada O ayrımın üzerine epeyce şeyler yazmış Hegel yani. Şimdi burada ondan önce şey var. Kavram kendisi özgür olan bir varoluşa geliştiği düzeye dek benden başka bir şey değildir.
Ben.
Kavram egodur. Ben.
Özne demek istiyor.
Evet, özne ya da ben. Ben, ben. Yani ben nedir? Kavramdır. Şimdi ben konusunda söylenebilecek şeyler. Yani ego, o Fichte'nin falan sözünü ettiği ve kimsenin çözemediği, Freud'da da var ego, o da şey, soyut olduğu için. Bütün belirlenimlerden soyutladığı için ona her şeyi koyabiliyor, her yüklemi alıyor ego ya da özne ve o yüzden de şey orada son derece geniş bir laçkalık fırsatı doğuyor.
Değil mi?
Yani
spekülasyon alıyor.
Her şey açık. Ego her şeyi olabilir. Ego içgüdüleri diyor. Ondan sonra ego ideali falan. Yani her şey, her yüklem ona geliyor. Tamam. Şimdi ego nedir? Ego kavramın kendisidir diyor. Kavram olarak belli varlığa gelmiş kavramdır.
Peki o zaman ego da özgürlüktür diyebiliriz.
Diyebiliriz. Ego özgürlüktür, ego kavramdır, ego her şey, her kavramdır. Burada önemli olan şey şu. Ego Kant'ı orada Hegel Kant'a teşekkür ediyor.
Kaçıncı sayfa?
Bu sayfa 448. Şimdi tam algının kökensel sentetik birliği burada işte. Bu şey.
Tam algının kökensel birliği.
Yani Kant evet. Çünkü orada olan şey, bir kavramın, bir nesnenin kavramı düşünüldüğü zaman, o nesnenin kavram olarak kapsadığı tüm kavramlar düşünülüyor. Şimdi bu şeyi anlarsanız iyi olur. Yani bu önemli bir nokta. Çok fazla işimize yaramayacak açınımlarda, yani mantıksal ilerlemede ama böyle bir soru işareti olarak kalması rahatsız edici bir şey. İyi değil. Sentetik birlik demek ne demek? Yani bir nesnenin sentetik birliği, tam algının sentetik birliği denen şey. Onu bir soru haline getiren önce üstelik kökensel
nerede bu?
Bu 448. 448 şey şuralarda.
Altta mı?
Evet. Şu bölgede. Tamam. Şimdi nesneyi düşünüyorsun. Nesneyi kavramla düşünüyoruz. Örneğin bitki kavramı ya da bir nesne, bitki nesnesi. Burada tam algı denen şey ne? Kökensel sentetik birlik denen şey ne? Sentetiğin ne olduğunu anlayabilir. Sentetik, Kant'ın sözü bu. Hegel'in kullandığı bir sözcük diye. Hegel sadece bunun önemli olduğunu söylüyor. Burada sentez denen şey bir kavramın, yani burada artık belirli kavram bunlar. Bitki kavramı, hayvan kavramı ya da devlet kavramı ne dersek diyelim. Sentetik olmasının anlamı bir bileşim, birçok kavramın
olması.
Evet, birçok kavramın birliğinin olması anlamına geliyor ve bütün o kavramlar yani kavramlar çokluğu o dediğimiz tikel kavramda kapsanıyor. Devlet kavramı dediğimiz zaman o bir sentez. Ve ego onu aldığı zaman yani ego o kavramı yüklediği zaman ya da yani düşündüğü zaman daha doğrusu orada sentetik bir düşünme yapıyor. Sentetik düşünme yapmasının anlamı şu. Devletin ya da bitkinin kavramının içinde kapsanan kavramlar da var. Örneğin bitki aynı zamanda yaşam kavramını kapsıyor. Aynı zamanda özlek kavramını, aynı zamanda uzay ve zaman kavramını kapsıyor. Aynı zamanda renk kavramını, ışık kavramını, fotosentez kavramını, hücre kavramını, su kavramını.
İşte sentetik bir şey oldu.
Yani şimdi biz bitki dediğimiz zaman bütün bu kavramları saymıyoruz açık olarak, belirtik olarak saymıyoruz. Örtük olarak sayıyoruz.
Sadece bitki.
Eğer bu kavramlar orada o nesneden soyutlanırsa ona hemen şey oluyor. Nefret dolu bir isyan geliyor. Düşüncenin öyle bir tavrı var ya. Yani nedense insanlar şey, düşünsel olarak çarptıkları zaman bir şeye orada bir şey buluyorlar. Ölüm tehdidi gibi bir şey bu. Ego orada kendini gözle altında buluyor herhalde ve orada savunma şeyine geçiyor. Şimdi bir bitki düşüncesine, bir nesneyi bitki olarak görüp de ondan eğer birisi yaşam kavramını soyutlar ve yine de ona bitki derse o sentez kırılıyor. O sentez kırılıyor ve bilinç ona izin vermiyor. Ego ona izin vermiyor. Bitki olup da yaşamsız, dirimsiz bir şey olamaz.
Bitkiyi soyutlatmıyor yani. Ego soyutlatmıyor.
Ona ego demek doğru mu ya? Bilinç demek daha doğru. Yani aynı şey olur mu ya? Ego ile bilinç ya. Aynı şey mi?
Evrensenin bağlamında ego ile bağlamamız gerekiyor. Bilinç de tasarım yani da olabilir.
Bu söylediğin
bak örneğin, ego kavrama daha yakın. Şu anda mantık biliminde alanındayız, kavramlar alanındayız. Tamam yani mantık bilimi insanın bilincinde olan bir şey, bilinç tabii ki bilincimizde giden bir şey. Ama esas ilgilendiğimiz kavram bilinç kavramı değil. Bilinç kavramı şeye uymuyor, USA uymuyor. Yani USA'nın şeyi değil, mantığın açımlayacağı içerik bilinç değil. Yani bilinç, fenomenolojinin içeriği, nesnesi olan bir şey. Çünkü bilinç, US değil ve US'un incelemesi ayrı bir şey. Bilinç nesnesiyle kendisi arasında bir ayrım. Bilinç fenomenolojinin nesnesi. Tini görüntü biliminin incelediği şey
bilinç. Daha doğrusu bilincin nesnesi fenomenoloji.
Fenomenolojinin nesnesi şey. Bilinç biçimleri. Tabii yani duysal bilinç, algı bilinci, anlak vesaire bütün bunlar bilinç biçimleri olarak inceleniyor. Burada US'u inceliyoruz. Arı US'u. Logos'u. Yani o yüzden bilinçten ayrı bir şey. Bilinç psikolojinin ya da fenomenolojinin alanı daha tam olarak şey nesnesi. Şimdi dönelim ki tamam o konuya yine ileride gireriz. Yani şu an belki de tam açılmadı. Tam algının birliği kavramların sentezi. Buna şey diyor, bu diyor düşünüyorumun ya da öz bilincin birliği olarak tanınması. Belki de bu senin dediğine daha yakın bir şey olabilir. Yani öz bilincin birliği. Kendinin bilincinin birliği. Burada da sadece bilinç demiyor. Sonra döneriz onlara. Ama burada Kant'a Hegel'in yaptığı en büyük övgülerden birisi var.
Pek kolay rastlanan bir şey değil.
Çok kolay rastlanan bir şey değil.
yapıyor öyle şey.
Arkada benim dipnotumu da okudunuz değil mi? Yani aynı Hegel. Ben diyor aslında yani Kant'a hiç değinmemeyi isterdim diyor. Gerçekten hiçbir olumlu yararı yok. Sadece şey, Kant'ın temsil ettiği eğilimleri paylaşan bilinçlere bir şey uyarı.
Kant'ı sevmiyor ya.
Asla. Kant'a göre diyor insana küspe ve saman soluk verilmelidir. Yani insan hayvandır diyor Kant'a göre. Bilmeyen insan.
Bilgi. Yani USU o kadar yatsıyor mu Kant?
Ne demek o kadar? Saltık olarak yatsıyor.
Kendinde şey, bu kadar bir konuşuyor.
Tabii US kavramı ve realitenin birliği. US kavram ve realitenin birliği. Kant için US...
İdea ya, kavram ve realitenin
birliği. Evet, idea. Tabii idea kavram ve realitenin birliği. Ve Kant için idea, yani US insan düşüncesi, realiteye ulaşmayan kavram. Realite yok. Kant realiteyi çiziyor şeyde, o birlikte.
Bilmeyi de kırdığınız zaman insan özgürlüğü diye bir şey.
Evet, yani tam bir hayvan. Yani Kant'ın insanı gerçek anlamda bir hayvan. Düşünmeyen. Çünkü düşüncesinin bir anlamı yok. Gerçeğe ulaşmayan bir düşünce.
Gerçeğe kadar ulaşmayan bir düşünce.
Görüngüde kalan. Yani kendi içinde kalan.
Bir yerde kalan.
Kendi içinde kalan bir düşünce. Fenomenolojik. Kant'ın arıyorsun eleştirisinin bütün bir içeriği şey, görüngü bilimsel, fenomenolojik. Çünkü kendinde şeye, yani gerçek varlığa hiçbir zaman gitmiyor. Kant'ın felsefesi.
Adını enteresan ama adını söylüyor ama bilinemeyeceğini de söylüyor.
Evet. Onlar paradoksaldi, onu gördük. Yani ve Hegel çok güzel yanıt veriyor. Eğer diyor bir şeyden her şeyi soyutlarsam, tüm belirlenimleri soyutlarsam onun ne olduğunu söyleyemez. Yani bir şey diyorsun, kendinde şey, yaşam yok onda, renk yok, tat yok, ağırlık yok, uzaysallık yok falan. Ne o? Hiçbir şey. Yani varlık. Varlık, evet. Sadece varlık. Şimdi...
O zaman hemen şuraya bir yere takıldığım bir şeyi sormak istiyorum. Şimdi tam söylediğin şeyle de ilgili, yani bu ön sözde geçiyor da, şeyin ön sözünde. Diyor ki, tam bu bizim ötemizde ve kendileriyle bağıntılı düşüncelerin ötesinde öteki uçta durması gereken olguların kendilerinin düşünce şeyler diye bir tabir kullanıyor. Düşünce şeyler olduklarını ve açıklıyor. Bütünüyle belirsiz olarak yalnızca birer düşünce şey.
Şimdi
bütünüyle belirsiz yalnızca düşünce şey ne demek? Yani belirsiz düşünce ne demek? Belirsiz düşünce olabilir mi bir kere?
Olur.
Nasıl?
Yani genel olarak düşünce. Yani düşünce dedi ki evrensel belirlenimsiz.
Yani düşünce dedi mi mutlaka bir belirlenim vardır yani. Öyle değil mi?
Evet.
Ya boş düşünce olamaz. Diye olamaz. Yani güzel. Boş düşünce bile bir boşluk şeyini taşıyor. Öyle tamam. Değil mi?
O da
dolayısıyla
belirli.
Belirlenimsiz bir düşünceden nasıl bahsedebiliriz? Ne demek istiyor? Kant'ın ben anlayamadım.
Mi? Kant onu söylüyor. Yani Kant'ın düşüncesi.
Ama bu şeyin Hegel'in söylediği.
Kaçı sayfa? Hegel'in
bir şey. Ön sözde.
Söyle sayfa.
23. sayfa.
23.
Efendim? Diyor ki, tam bu bizim ötemizde ve kendileriyle bağıntılı düşüncelerin ötesinde öteki uçta durması gereken olguların kendilerinin düşünce şeyler olduklarını, virgül, açılıyor, bütünüyle belirsiz olarak yalnızca birer düşünce şey olduklarını, boş soyutlamanın sözde kendinde şeyi olduklarını söyleyebiliriz.
Yani
bu Kant'tan boş. Söz ediyor işte. Tam Kant'tan söz ediyor. Yani aşk, eleştirel anladım. Felsefe. Yani
böyle bir düşünce şey. Eleştirel düşünce ne demek? Böyle bir düşünce olabilir. Yani düşünce belirlenimsiz olabilir.
Olamaz.
Anlayamadım
doğrusu. Anlaşılacak bir şey değil. Düşünce dediği zaman belirlenmiş olur.
Bir laf düşünmeden düşünemem, evet. Görmeden göremem. Değil mi? Böyle bir şey var.
Niye biliyorsun? Bana mı içerisinde?
Bu şey değil, az önceki evrensel, genel dedi, evrensel dedik ya, belirlenimsiz. Evrenselin kendisine belirlenimsiz dedik yani.
Evet. O zaman evrensel de düşünce şeydi yani.
Eğer, eğer belirlenimsiz olarak alırsak öyle.
Ama
belirlenimsiz bir evrenselden...
Söz edemeyiz.
Evet. O da
diken. O gedankending o işte. Yani uydurma şey. Gedankending uydurma demek.
Gerçekten
olmuyor. Olmayan şey, düşünce şey. Yani kendinde belirlenimsiz olan evrensel bir uydurma. Öyle bir şey yok. Onu diyor Hegel orada.
Kendinde şeyin başka bir ifadesi var demiş.
Buna gönderme yapıyor.
Evet. Kant zaten eleştirel felsefe diyor. Kant'ın felsefesinden söz ediyor. Yani demesine gerek de yok. O öteden, uzak soyutlamadan falan söz ettiği zaman artık şey, kendinde şeyden söz derleyelim mi? Yani ona döneriz. Gedankending uydurma demek. Bir evet. Şeye gedankending deniyorsa o şey yok demek.
Safsata yani.
Safsata. Yok olmayan. Yani real olarak öyle bir şey yok. Yani hayaletler bir safsatadır dediğin zaman bir gedankendingdir demiş oluruz. Kendinde şey bir gedankendingdir. Yani yoktur öyle bir şey.
Tam algı ne demek?
Evet, ben de soracaktım hemen. İyi ki sordun.
O da Kant'ın şeyi.
Tam algı.
Şimdi tam algı, a perception diyor Kant. Tam algının tamamlanması.
Perception, algının tamamlanması.
Tam algı şey demek. Şimdi algılanacak olan şey nedir diye düşündüğünüz zaman bu burada
renk diye
şey. Evet, bu fiziksel algıdan söz edebiliriz. O normal algı. Yani bu algı diyorum, bu bir kalem. Vesaire. Yani bu duysal algı bu. Ama eğer o algının tam olarak ne olduğunu düşünürsem az önce dediğim şeye geliyoruz. O bir nesne örneğin bitki kavramı sadece bitki kavramının gösterdiği, anlattığı tekillikten daha öte orada kapsanan momentlerin bütününü de kapsıyor. Tam algılamak demek o. Anladınız mı? Yani çok zor bir şey değil, çok gerekli bir şey de değil. Hiç kullanmıyoruz. Hegel'de öyle bir terim yok. Yani düşünce aslında, kavramın düşüncesini kendisi zaten tam algı demek. Her kavram bir tam algı. Sadece şey değil, yani belirli.
Tam algı olmalı.
Öyle. Oluyor, olmaması olarak siz. Evet. Yani şimdi dedim ya, örneğin bitki kavramını düşünen birisi, duyan birisi, ondan, o bitki kavramından, örneğin uzaysallığın soyutlandığını düşün. Yani uzayda olmayan bir bitki. Ya da yaşam içermeyen bir bitki. Natürmort olabilir ya da plastik bilgi, bitki olabilir falan. Bitki ama o bitki değil.
Evet.
Yani tam algı, orada algının tamamlanışı gibi bir şey yani düşüneceğiz. Yani
bütünlüğü içinde algılamak o zaman.
Evet.
Yani bütün hani demin verdiğimiz örneğe dayanarak bitkiyi algıladığım zaman onun içindeki yaşamdı, suydu,
renkti,
bütün kavramlarıyla birlikte algılama. Holografik bir algılama biçimi.
Orada tam sosyallik var da tam algıda algılanan şeylerin bütün olarak kurmak değil mi? Algıda kurmak. Mesela kesme şeker örneği vardı ya, beyaz var.
Onun aynı
var,
şey.
Tat var. Yani var ama onu bütün algılıyorsun, kesme şeker olarak.
Orada şey ve özellikleri ilişkisi, bütün yani bütün özellikler aynı uzayda, birbirinin
bir arada.
Çiğnemeden, yani evet, özelliklerde de bir tam algı durumu var bir bakıma. Sentez aslında yani.
Evet. Hegel'in deyimiyle sentez.
Sentetik. Tabii bu sentetik birlik diyor zaten.
Birlik.
Bakın tam algının kendisi bir birlik ama sentetik birlik. Tam algının kökensel sentetik birliği.
Yani bir bilgi tabanı yok mu Aziz orada?
Evet.
Tam algıda bir
bilgi. Yeni bir terim kattım felsefeye. Bilgi tabanı nedir?
Şu demek yani.
Tabiiz.
Demek ki bitki örneğinden getir. Yani o ne bileyim fotosentezden evet. Haberi olmayan, bitkinin içinde suyun varlığından haberi olmayan herhangi sıradan bir kişi örneğin
evet.
Tam algı dediği vakit bitkiyi işte bak mor yaprak
o kadar
var,
daha zayıf
işte dal var filan o kadar yani algısı budur.
O da, zaman, o da tam. O da, yani tam algı şeyi demek değil. Eksiksiz. Çünkü fotosentezi bilen bilinç de henüz şeyi bilmiyor. Diyelim fotosentezin kimyasal süreçlerini
tabii ki daha yani. Kuantum moleküline kadar bilmiyor.
Evet, kuantum düzeyinde yani bilmiyor mesela.
Tam yani bir bilgi yok belki. Yok. Eksik bir bilgi var.
Evet, ama niyet olarak anlatılan şey
ama
var.
Ama işte yani o zaman tam algıdan bahsediliyor mu? Onun için bilgi tabanından söz ediyorum.
Yani zaten Hegel bahsediyor.
Tam olarak şeyle bitkiyle ilgili bütün bilgileri içeren
o anlama gelmiyor.
Algıdan bahsediliyor.
O imkansız olur.
Evet. Tam, o bilgi olur.
Tam bir bilgiye ulaşmak.
Tam bilgi.
O zaman rengin hangi frekansları yansıttığı
var. Kimyasal orada bitkinin temel ilişkide durduğu kavramsal ilişkilerin kurulmuş olması. Ondan sonraki şey yani
ama uzay, kavramsal bilgi, kavramsal ilişkileri kurarken de yine
evet
bilgin, yani, bilgin arttıkça o kavramsal ilişkiler de
tamam, çember tamam, olarak gelişir
o zaman. Ya, evet işte
benim sormak istediğim şu Aziz, bu tam algının sentetik birliği. Şimdi realitede her şey birbirine bir şekilde bağlı olduğuna göre.
Evet.
Böyle bir kavramı oluşturabilmek demek aslında ego anlamında ya da ben anlamında benim her şeyi kapsadığını ortaya koymaz
mı? Koyar.
Ben her şeydir o zaman.
Evet,
kavram da. Çünkü her kavram diğer kavramla bağlantılıdır. Yani bitkiden yola çıkarak bambaşka kavramlara da gidebilirim hatta. Bir
şöyle,
kavramlara da ulaşabilirim.
Şöyle bir şey söyleyeceğiz.
Tabii, gerçek ilişkilerini kurarak,
bağlantılı, onun
tam birisine vakıf olarak.
Tutarlı bağlantılar içinde.
Ego'nun hepsini her şeyi kapsamasının anlamı, ego'nun her şeyi dışlaması. Çünkü bir şey ancak kapsayabildiği şeyleri dışlar. Ego dediğimiz zaman bir atom noktası düşünüyoruz. Atomik bir nokta düşünüyoruz ki her şey onun için başkası. Değil mi?
Evet. Nokta dediğimiz nokta da öyle.
Ne oldu? Şimdi beni şey yaptın.
Ama resmen şey yaptı. Her şeyi kendini
ışınladın yani.
Hayır, ışınlamadım.
Ego dediğimiz zaman her şeyin ego, dışlanması.
Yani kendi acizane bilgim içinde ego kavramıyla
ben
evet. Ama benim anladığım ego kavramı en ilkel haliyle ego.
Evet, yani en soyut tabi. Yoksa soyutlama önemli. İlkel sözcüğü uygun değil. Yani soyut.
Bir çocuğun egosu gibi örneğin. Hani biraz benzetme yapalım.
Evet.
Ego sadece çıplak isteklere ve sakınmalara
tasarım
dayanan ve kapsayan bir şey. Ego. Şimdi bu geliştikçe, bilgi geliştikçe, kültür geliştikçe, ben ortaya çıktıkça ego bencilliğe belki dönüşebilir. Daha da ilerledikçe bencillikten de sıyrılabilir.
Burada yani, ego kavram. Bir dakika. Burada ego
burada
kavramı
ego kavramın kendisi. Onun için biraz yani
anladım. Sen egoyu tasarım olarak düşünüyorsun. Hayır. Burada bak kavram kendisi özgür olan bir varoluşa geliştiği düzeyek bendir. Kavramdır. Burada bizim ego dediğimiz şey çocuğun egosu, şu ego, bu ego falan değil. Genel olarak ego. Atom dediğimiz zaman
yani ego eşittir ben mi?
Evet. Tabii yani das ich burada yani ego dediğimiz şey Almanca. Şimdi atom, nokta dediğimiz zaman bütün uzayın dışlanmasını anlıyoruz.
Aynı zamanda da kapsam.
Bütün uzayın ama nokta öyle bir şey ki hiçbir uzay parçası kapsayamaz.
Ben de öyle mi?
Ego aynen böyle.
Evet.
Ego yani dışarıda kendinden başka
kendini bile dışlayabilir. Için. Yani kendini bile nesne olarak alabilir.
Ne için böyle yapıyor?
Ego efendim.
Ne için böyle yapıyor?
Ego'nun karakteri bu.
Bu. Ve ego böyle olur.
Ego'nun noktadan farkı şu diyebiliriz. Ego bütün bu dışlamayı ancak o dışladığı şeyleri içerdiği için yapabilir. Çünkü bir dışlama ancak içermeden kaynaklanabilir. Dışlama ve içerme ayrılmaz demek zorundayız. Yani egonun atomik bir şey ego.
Şimdi karar
atom kesilemez demek. Atom
dışlayabilmek aslında için içermesi lazım. Yani bilmediği bir şeyi şimdi ben kendinden ayıramaz.
Bir noktayı şey yapacağım. Diyalektik üzerine bu tam bu noktayla ilgili. Doğrudan doğruya ilgili. Moment konusu vardı. Momentin aynı zamanda bengilik olması. Yani bir anın, bir kıpının sonsuz, aynı zamanda sonsuz bir zaman anlatıyor olması konusu var. Şimdi dediğimiz zaman
şimdi
bir moment.
Bütün geçmişi ve geleceği kapsıyor.
Şimdi süre
değil. Nokta.
Evet, zamanda bir nokta dediğimiz şey an. Moment. Yani an o. An boyutsuz olan bir zaman
Nokta gibi yani.
Nokta gibi. Zamanın boyutsuz olması düşünülebilir mi? Tabii. Yani belki boyut deyince çizgi diye düşüneceğiz. Yani tamam, onu da kabul edelim, tasarımı. Ama an dediğimiz zaman o tasarım hiçbir işe yaramıyor. Çünkü boyutsuzun tasarımını yapamazsın. Yani kafamızda...
Böyle bir yetenek yok yani.
Yok yani tasarım. Kafamızda şey çizemeyiz. Boyutsuz olan bir şey çizemeyiz. İster uzaysal nokta olsun, ister zamansal kıpı olsun. Fark etmez. Bunlar boyutun olmadığı. Şimdi burada paradoksal olan, çelişkili olan
yani
şey...
İnsanda ama bunu tasarlama yetisi yok.
Olamaz.
Böyle bir şey yok ki zaten.
Ama bende eğer böyle bir yeti gelişirse onu da düşünebilir.
Sen de gelişebilir mi?
Zamansız olabilmeyi neticede başarırsa...
O ayrı bir şey.
Yani kavramsal bakabilmeyi bilen bir ego... zamanı dışlayabilir.
Şimdi burada zaten zaman dışlanıyor. Mantık biliminde zaman yok. Evet.
Dışlanıyor ama onun bilincindeyse o düşünce bu, de onu
ama
yapabilir.
Ama bu moment dediğimiz şey, kıpı de, yani zamansal an dediğimiz şey, o şey değil. Mantık biliminin ötesi, doğanın kategorisi. Değil mi? Zaman kategorisi, doğa felsefesi geçiş demek. Şimdi geçtik. Burada önemli olan şey şu ya da zor olan şey şu. Momentin sonsuz kısa zaman aralık noktasının, aralık diyemeyiz çünkü aralık nokta. Bir şey, boyut imler. Nokta demek daha iyi. Zaman noktası diyelim. 2 nokta ya da 20 nokta aynı şey.
Yok, aralık en az 2 nokta gerektirir.
Ha, aralık çizgi gerektirir.
An diyoruz.
An diyoruz. Bu sonsuz kısa nokta şeyin, zamanın aynı zamanda her zaman olması konusu var. Yani dengelik denen, ebediyet denen şey olması.
Akışın olmaması lazım.
Çünkü her zaman şimdi, her zaman şimdi. Şimdi biten bir şey.
Bir arada birlik ne kadar güzel bir şey.
O zaman şimdi ben ve nokta birbirine...
Bu şiir değil, yani işin gerçeği.
Bilemezsin
ama. Bunu nasıl şey yapabiliriz?
Şimdi geçmişle geleceğin birliği değil mi?
Şimdi çok güzel, onu aç. Yani şimdi momentin kendisi...
Çünkü yani evet. Sonuç olarak demin söylediğiniz... bağlantıda. Şimdi her ansa evet, daima
geleceğinde.
Evet. O zaman geçmişle geleceğinde birliği.
Güzel. Şimdi
ve o böylece de yer nasıl?
Şimdi dolayısıyla şey koyuyoruz.
Şimdi öyle bir şey ki hiçlik. Yani olmayan bir şey. Şimdi noktasal zaman diye düşünürsek aslında hiçlikle bir.
Ama aynı zamanda varlık.
Aynı zamanda varlık. Dolayısıyla şimdinin kendisi varlığın ve hiçliğin bir birliği, bir oluş. O yüzden şey geçmiş ve geçmişin ve geleceğin birliği de diyebiliriz. Çünkü ortadan kalkan geçmiş dediğimiz şey ve ortaya çıkan yani yeni oluşun
potansiyel geleceği de
yeni dazayını, evet, dazayın her zaman gelecek ama o gelecek şeyle bir. Geçmişle bir. Dolayısıyla yine orada da bir çizgi faktörü yok. Yani böyle bir süre her zaman devime ait. Yani zaman dediğimiz şey aslında Einstein anlamadığı şey. O yüzden o eş zamanlılığı reddediyor. Tabii bunu duysa çıldırır mutlaka, yarılır. Bölünebilir. Burada noktasal kısalığın ya da noktasal küçüklüğün aynı zamanda sonsuzlukla eşit olması şeyi var. Tam olarak şey bu. Diyalektin yapması gereken, olması gereken şey bu. Yani sonsuz kısalık, sonsuz uzunlukla bir. Çünkü her zaman şimdi. Yani şimdi hiç bitmiyor. Biliyor musun?
Hem bitiyor hem bitmiyor.
O yüzden biz şey gibi, yani o sonsuzlukta bir moment yaşıyoruz sadece.
Bunu ego'ya benzeştirirsek...
Ha, evet, ben de soracaktım. Şimdi ego'ya benzeştirirsek, ego'yla örneklesek.
Tüm egolar aynı egodur. Evet. Bir şey mi geleceğiz?
Tüm egolar aynıdır yani soyut olarak.
Hani dışlama açısından, ego her şeyi dışlıyor dediniz ya.
Tamam.
Nokta gibi.
Evet.
Oraya şimdi gel- şimdi bengilik ise...
Evet.
Ego da mı bengilik diyorsun?
Ego da bengilik. Ego. Bir ego her egodur.
Bir ego her ego.
Evet. Ama çıkıyor. Ego olarak yani genel olarak aldığımızda...
Tabii kavram olarak
aldığımızda. Zaman...
Tikele çoklaşıyor. Tikele tekine hiç bilmeden.
Evet, o zaman hiç biri ötekine benzemeyen bir durum ortaya çıkıyor ve...
Ama benzemeyen olduğunu... bile söyleyememek gerekir o durumda. Yani o çünkü yani benzeyip hiçbiri birbirine
birbirine benzemiyorsa, evet, o benzemediğini söyleyebilmek için de yine bir benzerlik olması lazım. Çünkü bir kriter koymak gerekiyor. O kriterin de birbirine hiçbir şekilde uyuşmaması gerekiyor. Bilmem sonucu ne var?
Hiç aynı olmayanların aynı olması. Hiç benzerim bir şey.
Bir nokta daha, zamanımız var değil mi? Var, bir eski dakikamız var.
Ne açıda yani şimdi zamanımız var derken?
Şimdiden bahsediyorum. Sen neden bahsediyorsun?
Artık zaman mı kaldı?
Zamanı bıraktın adam.
Buna girelim mi yoksa girmeyelim? Çünkü sezgi olmaksızın kavramlar boştur diyor ya Kant.
Yok, ona girmeyelim, yarın kalır. Zaten onda bir falan kalır. Şimdi siz kayıtları koyacak mısınız?
Koyacağım. Yani bu akşamkiler şey oldu, tam oldu. Dolayısıyla...
Bu akşamkiler yok mu? Dinlemem lazım.
Tamam, çünkü tamam. Elbette. Tamam. Bunlar senin.